Alternatif Evren Podcast'a hoş geldiniz. Ben Deniz Kamil Akar, yanımda Mustafa Ali Can ve Orkun Develi var. Haftalık olarak yaptığımız dizi, film, kitap podcastlerimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk Kamil, merhaba.
Bir süre ara vermiştik programlarımıza. Bu arada tabii ki içerik izleyip tüketip geldik karşınıza ve yepyeni, gıcır gıcır, henüz duman üzerinde bir diziyle. Dizi de demeye bir garip aslında buna. Documentary and series. Documentary series falan diyebiliriz. Bir belgesel.
Belgesel serisi diyebilir miyiz?
Hayır.
Gel. Ama yani aslında ikinci sezonu diziye daha çok yaklaşmış. Orada. Evet. Diyelim yani.
Rise of Ottomans isimli içerikle karşınızdayız bugün. Rise of Empires, The Ottomans içeriği. Netflix'in yaptığı, birinci sezonuna çok ses getiren, ikinci sezonu da spesifik konuya odaklanan, ben ikinci sezonu geleceğini hiç düşünmediğim bir dizi bu. Aslında başta şey denilmişti bunun için, Rise of Empires isminin anlamı, imparatorlukların hikayesi anlatılacak denilmişti. İşte bu birinci sezonda Ottomans anlatıldı, ikinci de işte Romalılar, işte Bizans gibi bir seri olacağı söylenmişti ama sonrasında tamamen değişti bu söylemler. Çünkü tamamen Osmanlı üzerine odaklanıldı. Sebebi de ilk sezonun çok başarılı olmuş olması. Çok ses getirdi, çok izlendi. En çok tüketilen Türkçe içerik oldu. Özellikle globalde en çok izlenen Türk yapımı içerik oldu. Dedi İngilizce çünkü. Osmanlı'ya da karşı malum bir ilgi var. Ve çok popüler bir şekilde yoluna devam etti. İkinci sezonunda spesifik bir konu olan Osmanlı Sultanı Mehmet'le Vlad'ın iki hikayesi konu alındı ve spesifik bir konuya eğilindi. Önce şöyle bir genel yorumlarınızı alayım ben sizin. Daha sonra spesifik konulardan başlık başlık ilerleyelim. Mustafa Hocam buyurun. Nasıl buldunuz? Nedir? Siz bizle birlikte izlediniz. 1 ve 2'yi aynı anda izlediniz.
Tabii yani evet. 1'i izleyeli çok uzun zaman olmamıştı. 2'yi işte izlemem ile 2 arasında çok uzun zaman geçmedi. Dolayısıyla ikisi arasında bir zihnimde de bir bağlantı açıkçası var. Doğrusu ben diziyi çok beğendim. Onu söyleyeyim. Yani birinci sezonu çok beğendim. İkinci sezon da çok güzel. Ama şimdi şöyle bir mesele var. Sanki ikinci sezonda biraz daha kurmacaya yaklaşmış gibi geldi bana. Bir kere sinematografik olarak zaten çok iyi bir iş yani. Çok ciddi hem yatırım yapılmış. Onun dışında efektler falan fevkalade. Hatta ilk sezonu izlediğimde şey de dedim, sosyal medyada da paylaştım. Keşke Malazgirt'i de bu şekilde yapsalar yani bu ekip. Çünkü o kadar profesyonelce hazırlanmış ki yani o kadar olur. Dolayısıyla ben çok beğendim. İkiyi de çok beğendim. Biri de çok beğendim. Ama tekrar o şerhi düşmek istiyorum. O documentary tarz sanki ikinci sezonda biraz daha böyle tavsamış, biraz onun kas sayısı düşmüş. Mesela birinci sezonda özellikle bu İstanbul'un kuşatması esnasında Justiniani'yi böyle çok fazla vurgulayan bir bakış açısı vardı ama en nihayetinde son bölümlerde onun ortaya çıkması dolayısıyla o çok fazla böyle göze çarpmıyordu tabir yerindeyse. Yani hikayenin akışı içerisinde Justiniani'nin o Venedik'ten gelen o komutanın öne çıkarılmış olması o gelen hikayenin akışı içerisinde bir şekilde eritilmişti, kaybolup gitmişti. Fakat ikinci sezonda özellikle Vlad Dracula'nın çok ciddi ölçüde hatta yeri geldiği zaman Fatih'ten bile belki daha yoğun bir biçimde metne dahil edilmesi ve hayatına ilişkin her türlü bilginin verilmesine dönük bir gayretin olması ve hepsinin de ötesinde böyle ciddi, karizmatik, çok kuvvetli, güçlü ve sempatik, bunu altına özellikle çizmek istiyorum, sempatik bir karakter olarak işte gösterilmesi. Hani bu kadar bilgimiz aslında var mı Vlad'la ilgili? Ben bilmiyorum. Benim bildiğim yok. Tabii yok, o alanlarla ilgili çok fazla çalışmam yok ama hani bu kadar belirgin her anı, her dönemi, çocukluğu, gençliği, işte dünyaya bakışı, işte Eflak'taki konumunu kavrama biçimi falan vesaireyle ilgili bu kadar ayrıntılı veri olmamasına rağmen çok böyle öne çıkarılmış. Tabii bu da anlaşılabilir bir şey aslında. Çünkü Dracula, hani malum Bram Stoker'dan beri ciddi bir efsanevi bir şey yani. Bu zombi filmlerinin falan işte tarihi arka planını da biraz oradan geliyor biliyoruz. Şimdi dolayısıyla hani popüler kültür açısından verimli bir karakter olduğundan dolayı herhalde özellikle o kaza geçirme falan hikayeleri dolayısıyla Vlad'ı böyle çok fazla öne çıkarmışlar gibi geldi bana. Tabii otomatik olarak Vlad bu kadar öne çıkınca bu sefer Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmet biraz böyle hani geri planda kalmaktan ziyade daha böyle zayıf, aciz bir karakter gibi yapılanmış. Öyle geldi biraz bana. Dolayısıyla genel anlamda hikayenin bu tarz bir dengesizlik ihtiva ettiğini söylemem lazım. Bununla birlikte dediğim gibi çok beğendim. Umarım devam eder, iyi de olur. Hatta Selçuklu'yu falan da belki işlerler bakarsın. Neden olmasın?
Şimdi bu bir karar aşamasıydı. Yani muhtemelen onlar için. İkinci sezon Osmanlı ile ilgili olacaksa biz en önemli şeyi kullandık. En önemli konuyu kullandık. İstanbul'un fethini kullandık. Bundan sonra devam edeceksek ve aynı karakterlerle devam edeceksek bir konu bulmamız gerekiyor. Şimdi II. Mehmet'in saltanatı döneminde aslında bu kadar dizilere konu olacak bir şey var mı diye düşünüyorum ben. Bence yok. Bu döneminin başarısız olduğu için söylemiyorum. Sadece ikonik bir konu bulmak çok zor. Burada bir karar vermeleri gerekmiş. Ve popüler kültürdeki yerinden dolayı da bu Vlad konusuna odaklanmışlar gibi gözüküyor. Ve bunu böyle bir karar verdikten sonra da artık şey yapamazlar. Çünkü ben gittim İslam Astrolojisi'nde 2. Mehmet maddesini okudum programda yayından şeyden sonra. Diziden sonra. Vlad şu kadar geçiyor. Şimdi ama bunu mecburen iki bölümde
Şu
anlat.
kadar, şu kadar diyorsun, biz görüyoruz ama dinleyiciler görmüyor. Ne kadar? Kamil, üç satır mı?
Demek istediğim zaten anlaşılmış. Yani şu kadar dediysem
Birkaç satır.
üç satır beş satır yani. Demek istediğim hani öyle bir karar aldıktan sonra geri dönemezler. Bir bölümde anlatılabilir bu hikayenin hepsi aslında. Bir bölüm yapıp geçemezler. İşte çocukluğundan bahsetmişler. Birlikte aynı sarayda büyümelerinden birazcık karakteri büyütmüşler. Çünkü bir villain olması lazım ana karakterimizin karşısında bir ana düşman olması lazım. Mecbur bunu biraz öyle yapmışlar. Buna ben şey veriyorum, hak veriyorum. Anlıyorum. Ama dediğiniz gibi aslında biraz abartılmış ve şişirilmiş gibi geliyor bana
Ama işte
da.
bu sefer hani belgesel olma niteliği biraz şey olmuş.
Mecburen.
Azalmış yani.
Bir de Romanya'nın
Mesela şey Mara Despina karakteri Tuğba Büyüküstü'nün. Bu arada kadın gayet güzel maşallah. İyi oynamış yani yine. Şimdi o karakter de hani çok böyle şey böyle ne derler? Güçlü işte böyle istihbari faaliyetler falan. İşte Fatih ile sürekli böyle yoğun bir istihbarat akışı var arasında. Hani diyorum ya çok böyle biraz böyle popülerlik adına bazı öne çıkarılan noktalar bence birinci bölümde, birinci sezonda dizinin başarı katsayısını yükselten altyapıyı biraz bozmuş. Yani dolayısıyla ben şimdi üçüncü sezonda ne bekliyorum tırnak içinde? Artık iyice daha böyle mitolojik bir hikayeye doğru gidebileceklerini falan bekliyorum
bir
yani.
şey de yok aslında, ne anlatacaklar bilmiyorum. İşte bu Vlad konusunda da Romanyalı tarih yazıcılarına dönmüşler tamamen. Romanyalı hatta bölümü bir tanesinde şöyle söylüyor, tarihçinin bir tanesi. İşte eski kafa, old fashion tarihçiler diyor. Bu o tarih yazıcılarına çok güvendiler. Hani Vlad'ı büyüttüler gözlerinde ve işte bu konuyu abarttılar ve mitoloji haline getirdiler. Ki aslında biz bunların çoğunun doğru olmadığını biliyoruz diye. Pardon. Velhasıl dediğiniz gibi biraz abartılmış bir karakter vardı
Yani
karşımızda.
sıradan bir voyvoda bu adam.
Tabii.
Voyvoda ne Kamil? Onu da söyleyelim. Bir yerel bir yönetici yani.
Bölgesel bir yönetici ve vasal ayrıca aynı zamanda da Osmanlı'nın vasalı.
Ya bir tarafta bir imparator var. Fatih Sultan Mehmet ki artık İstanbul'u fethetmiş kendisine Rum Kaiseri falan diyor. Roma'ya gözünü dikmiş. Dünya hakimiyetine gözünü dikmiş. İskender'i falan kendisine model alan siyasal anlamda.
Bir
Hani
sonraki
böyle bir
hedefi
kastı
Roma
var.
olan.
Bir sonraki bir imparator var. Öbür yanda işte bir yerel yönetici. Basit bir yerel ve vassal bir yerel yönetici var. Dolayısıyla hikaye bu bakımdan biraz problemli. Orkun biraz konuşsun.
Ona
Biz
verecektim ben de sözü.
bir şey
Yani
yaptık.
Benim gözümde şey böyle, o Bülent hikayesinde bir karar aldıktan sonra geri dönülmez bir yola girmişler. Orta hocam buyurun.
Voyvoda Slav kökenli unvanlardan bir tanesi aslında. Yani Voyvoyska işte şeyden geliyor. Yani vayna, savaş, asker, onunla ilişkili. Yani kumandan işte ne bileyim prens o şeyde minvalde geçiyor unvan olarak. Osmanlı fethinden sonra zaten herhalde onlara şey denmiyor yani başka bir şeyler başka bir ifade geçiyor olabilir. Diziyle ilgili olarak söylenecek şey yani ben açıkçası şey buldum. Yani ilkini de izlemiştim. İstanbul'un fethini de izlemiştim. Bunu da izledim. Normalde bir serinin devamının ilkinin biraz daha gölgesinde kalması, onun ekmeğini tabiri caizse yemesi beklenir ama bu pek öyle bir iş olmamış. Bence daha ön planda, daha böyle parlak, daha cesur bir iş olmuş gibi geldi. İzlerken hiç sıkılmadım bir kere, onu söyleyebilirim. Yani mesela yani Netflix'in içerikleri nasıl diyeyim böyle fast food gibi ya yani. İçerik olarak çok büyük beklentilerinizin olmadığı ama hani tadı da çok da fena olmayacağı, karnınızın doyacağı cinsten. Ama bu mesela onların arasında genel olarak Netflix yapımları içerisindeki kaliteli içeriklerden biri bence. Yani benim en azından bugüne kadar izlediklerim arasında. Türkçe olanlardan bahsediyorum. Belki hatta bu işin şeyi aklıma geldi tam da. İşte uluslararası politika stratejileri dersi veriyordum ben geçtiğimiz dönem. Orada işte yumuşak güç kavramı ile ilgili konuşuyorduk bu Joseph Nye'nin. Tam böyle oraya şey gibi uygun bir konu gibi yani işte bu hani Türk dizileri işte daha doğrusu askeri cebri güce dayanmayan işte şeyin cazibe konularının dış politikada bir unsur haline gelmesiyle ilgili. Mesela şimdi işte Rus aksanı diye bir şey var ya konuştular. Rusların İngilizce konuşması mesela böyle bir markalaşmış bir aksanı vardır onların. Belki herhalde bu dizilerin böyle sayısı artarsa Türkler için de aynısını söylemek mümkün hale gelecek gibi. Ya, aksan biraz rahatsız edici değil miydi ya sizce de? Ne diyorsunuz?
Şeyin değil mi? Ya şeyin konuşması güzel değil mi? Cahil Şengör iyi aslında. Profesyonel ve rahat şeyde.
Ya, o zaten de.
Emrah Safa biraz böyle çok sanki hani bazen biraz yapay gibi geldi bana. Hani ki kendisi şey hani yurt dışında uzun süre falan kaldı tabii ki bir şekilde hani İngilizcesiyle ilgili bir şey yok ama en nihayetinde biraz böyle tiyatral gibi geldi bana. Yani onun tiyatral nasıl?
Şahsen tanıyor musun kendisi?
Yani böyle doğrudan doğruya bir kendisiyle bir ilişkim yok ama yakın bir arkadaşımın Amerika'da uzun yıllar onunla beraber olduklarını biliyorum. Hatta hatırlar mısın? Ottoman broadcast vardı bir zamanlar. Biliyor musunuz? Osmanlı ile ilgili podcastler falan evet, yapıyorlardı. Evet. Şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum da. İşte onu Emrah Safa falan başlatmış o Amerika'da zamanında. Fatih Çalışır var şimdi İbni Haldun'la beraberlermiş. O anlatıyordu. Yani yurtta böyle çok heyecanlı bir şekilde Emrah bu işlerle uğraşıyordu falan filan diyordu. Bu özellikle Flu TV'deki çıkışı üstüne bu meseleleri konuşurken. Yani mesela sen hani tam olarak bunu mu kastettin bilmiyorum aksan falan derken ama şimdi Celal Şengör'de daha böyle profesyonel duran o tiyatrallik. Emrah Safa'da biraz daha böyle sanki kurgusal gibi duruyor gibi geldi bana. Ama tabii ki adam da bir markaya dönüştü o çılgın papyonuyla beraber. Onu da söylemek lazım yani. Daha fazla Türk olabilirdi değil mi Orkun? Yani mesela Feridun Hoca belki olabilirdi yani orada. Çünkü mesela orada birkaç yabancı hani yazar mazar falan gibi bir takım karakterler var konuşan ama hani onların bir kısmı anladığım kadarıyla böyle akademik anlamda çok parlak ya da işte atıyorum kendini kanıtlamış insanlar değiller.
Hocam ilk sezon için katılmıyorum buna. İlk sezondaki çoğu akademisyen mesela araştırma görevlisi de vardı onların içinde. Ama işte Kolombiya Üniversitesi'nde bir araştırma, Türk olanlardan bahsediyorum. Kolombiya Üniversitesi'nde falan böyle.
Tunç soy ismi neydi? Aha. Yani bu ikinci bölümde de var ama hani ağırlık olarak mesela bir tane şimdi adını hatırlamıyorum da hani böyle saçları olmayan bir arkadaş var kütüphanede. Lecture.
O gazeteciydi herhalde.
Lecture Bu 1453 kitabı var. Meşhur onu. Epeyce Türkiye'de de sattı, çevrildi falan. Onun yazarı falan da var. Yani mesela şuna dikkat ettiniz mi? Hani biraz böyle konu saptı gitti ama mesela normalde bu şey meselesi, hani gemileri karadan yürütme meselesi aslında epey tartışmalı bir mesele biliyorsunuz. Fakat çok net, belirgin ve hikayenin ana aksına oturtulmuş ve onunla ilgili hiçbir tartışma da yok yani.
Hocam onlara biraz mecburlar ya, yani karar vermek zorundalar. Bunu böyle şey gibi anlatamazlar, bilimsel bir kitap gibi anlatamazlar. Bu bir şov sonuçta en nihayetinde. Hangisini kullanacaklarına karar vermeleri gerekiyordu. Bunu kullanmak için daha popüler, daha her zaman olduğu gibi daha gözünde.
Uygulanabilirdi yani. İşte atıyorum mesela işte bununla ilgili böyle böyle deniyor ama şöyle de şöyle şeyler var falan
Ama
gibi bir takım olaylar oluyor.
farkındaysanız bunu hiç yapmıyorlar. Yani Vlad, mesela Vlad'ın son sezon, son ikinci bölümdeki ikinci sezondaki kısımda da Vlad'ın mesela ölümü meçhul.
Normalde de öyle yani.
İşte ölü, hayır şöyle, gerçekten bahsediyorum. Meçhul. Nasıl öldüğü bilinmiyor. O savaşta öldüğü tahmin ediliyor. Kaçarken Osmanlı askerlerini yakaladığı öğreniliyor. İşte söyleniyor. Çok fazla tartışma var işte. Köpeklere yedirtildiği söyleniyor. Bir daha hiç gözükmedi. Ve köyde şey hayatı yaşadı deniliyor. Yani binlerce söylenti var. Bir tanesini almış. O da
Peki bu kadar
kurtarıyor.
ben şimdi bilmiyorum ya oraları çok çalışmadım. Uzun yıllarda okuma da yapmadım o konularla ilgili. Siz daha iyi bilirsiniz. Vlad'ın diyelim ordusu ile Fatih'in ordusu arasındaki bu çatışmalarda, bu savaşlarda hani mesela bakıyorsun iki tane denk ordu hemen hemen ve çok ciddi kayıplar Osmanlı'ya verdiriyorlar falan filan. Hatta böyle yenilgi falan olacakmış gibi sahneler, manzaralar. Böyle şeyler de var. Hani en azından bir izleyici olarak bu türden bir izlenime kapılıyorsun. Yani Fatih acaba lan mağlup mu olacak falan gibi bir duygu bile oluşuyor insanda. Şimdi siz bu süreçlerde biliyor musunuz? Yani tarihi olarak da Osmanlı bu kadar zorlandı mı? Bu kadar çok kayıp verdi mi mesela?
Ya benim bildiğim kadarıyla mesela psikolojik savaş taktikleri olarak bu biraz ön planda bu konu. Yani gerçekten yenilginin eşiğine gelip gelmediği ile ilgili tartışma var tabii. Ama şey deniyor, yani o özellikle o kilometrelerce uzunluktaki kazıklara geçirilmiş insanların, askerlerin olduğu sahnede işte tarihi kaynaklar da söylüyor, yani Osmanlı askerlerinin çok moral olarak çöktüğü, sıkıntılı olduğu ve yani bu durumun işte savaştan vazgeçilmesi, yani geri dönülmesinin eşiğine getirdiği orduyu falan söyleniyor. Ama işte o biraz işlenmiş gibi hatta, yani belki Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğü
Zaten
o
problem
şeyi
yok.
sebebi,
O
bir
kazık
arada düşüyor yani.
problem yok aslında. Ama şeyi ben diyorum. Bu hani mesela işte baskın yapıyorlar. Gece ormandan geliyorlar. İşte vurup kaçıyorlar. Osman 2-3 kere Osmanlı kıyafetleri giyip bir kaleye giriyorlar. Bir ordunun içine dalıyorlar falan. Böyle şeyler var mesela. Hani biraz böyle sanki şey değil mi ya? Osmanlılar da geri zekalı anasını satayım. Osmanlı kıyafeti giyip gelen işte kocaman işte onlarca adamı alıyorlar falan içeri gibi. Hani
Hocam
var mı bunların aslı?
şöyle var. Orkun hocam dediğine ben ilave yapayım. Bu seferin Osmanlı kaynaklarındaki kısmı, bu sefer biliyorsunuz ki adım adım hepsi yazılır Osmanlı seferlerinde. Osmanlı sefer kaynaklarında bizzat aslında bu anlatılan çoğu şey gerçek. Mesela bu hastaların salı verilmesi. İşte o kıyafette gelenlerin, o kıyafette Osmanlı Yeniçeri kıyafeti girip içeri giren, kaleden girenler, o bir kale savunması. Kalede normal aslında öyle şey. Çünkü Osmanlı sefere geleceği haberi var. Bir grup Yeniçeri'nin gelmesi normal karşılanıyor. Onlar önemli değil. Ve o en sonki savaşta da Yeniçeri kıyafeti giyip saldırmaların sebebi bir karışıklığa sebep
İşte
olması.
Scorched Earth yapıyorlar ya, böyle geri çekilirken bütün kaynakları mesela yok ederek
Evet.
çekiliyorlar. İşte ordu yiyecek içecek bulamasın falan diye, mesela
Yani
bu da var aynı şekilde.
gerilla savaşı aslında
Fatih,
yani.
Fatih tamam zaten problem yok. Buradaki mesele şu. Özellikle biz mesela modern bireyler olarak tırnak içerisinde gerilla savaşı, gerilla taktiği vesaire bu stratejinin bütün şeylerine, yansımalarına vakıf bireyler olarak geçmişe bakarak acaba Bu iki ordu arasındaki bu etkileşimi kendimiz mi biraz gerilla savaşına doğru yaklaştırıyoruz acaba?
Yok
Daha
hocam.
çünkü ilgi çekici bir şey falan olsun diye bir
Şöyle,
anlamda.
Vlad
Ya
aslında.
da şu hani şu var ya mesela şu şöyle bir tez var aslında. Bunu tabii siz de fark ettiniz. Yani bu Vlad aslında Osmanlı Sarayı'nda büyüdüğünden dolayı biraz bu Türk savaş geleneklerini falan da bildiğinden dolayı bildiğiniz bir Türk gibi
Evet.
falan savaşıyor. Dolayısıyla hani Türklerde de bu hani gerilla ifadesi çok uygun gelmez bana hiçbir zaman ama işte böyle vur kaç baskın falan tarzda savaşma stili çok yaygın zaten eskiden beri. Yani bu mu bundan dolayı mı acaba bu adamın işte Türk savaş kültürüyle ilgili birikiminin iyi olmasından dolayı mı acaba şey? Mesela savaşta Fatih'le falan bir ara karşı karşıya geliyorlar, savaşıyorlar falan. Bununla ilgili bir veri var mı
Yok,
acaba?
onları bilemiyoruz hocam.
O kurgu oralar değil mi?
Tabii onları bilemiyoruz ama şu var, yani çok aslında basit insan mantığı. Senin arazin, senin bildiğin topraklar, bütün yapısını sen biliyorsun o bölgenin ve sana senin sayından çok üstün bir sayıyla modern koşullarda donatılmış bir ordu var karşında. Ve ilerliyor. Bunun ilerlemesini engellemek için yapman gereken şey basit insan mantığıdır aslında.
Tamam
Yürüdüğü yolda
da
kuleleri
şimdi
zehirleyeceksin. İşte
ama
sal.
bak şimdi şu var. Doğru söylüyorsun. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama Osmanlı buraya yeni gelmemiş ki birader. Osmanlı kaç o zaman bile 2-3 asırdır oralarda zaten. Şimdi dolayısıyla orada Osmanlı kaleleri, Osmanlı şeyleri, askerleri olması lazım. Muhafızlar olması lazım. Yoksa rehberler, yol göstericiler, ıvır zıvır olması lazım. Örnek veriyorum. Belki İşte Tuna'da daha önceden köprü ya da geçiş yerlerinin belirlenmesi lazım
Orada
vesaire.
sorun var hocam. O şekilde geçmiyorlar Tuna'yı zaten. Karadeniz'den, kendi kıyısından ince donanmayla geliyorlar. O karşıya geçme konusu da tamamen kurgu. Yani karşıya o şekilde geçilmiyor. Zaten şeyle kendi kalelerine den işte kuşata kuşata veya başka kendisine ait olmayanlar kuşata kuşata Karadeniz'den giriyor Tuna'ya. Çok rahat bir şekilde karşıya geçiyor. Ve dediğiniz gibi şöyle boylar var o Efrak bölgesinde. Bu boyların tamamen Vlad tarafına geçmesinden kaynaklanıyor sorun. O onların Efrak arazisine girdikleri andan itibaren Osmanlı tarafında olan kimse yok. Fatih Sultan Mehmet sadece kendi ordusu ve ilerlemeye çalışıyor. Başka hiçbir destek kuvveti yok. Tamamen daha da işini zorlaştırıyorlar ve bu yol boyunca işte bataklık, pis, ormanlık, zehirlenmiş kuyular, su yok. Lojistik olarak çok zor bir yer. Çünkü Tuna var arada. Karşına çıkmayan bir ordu şey gibi. Ben Kanuni Sultan Süleyman'ın bu Tebriz'de yaptığı seferlere benzetiyorum. Tahmas karşısına çıkmıyor Süleyman'ın mesela. Bu da aynısı. Karşısına kimse çıkmıyor. Çıksa zaten mağlup olacak. Vlad da bunu bildiği için bu tip şekilde bir taktik güdüyor aslında ki çok mantıklı.
Başa baş olmadıklarını da gösteriyor bir taraftan
Evet,
zaten.
işlenişi de çok güzeldi bence o sürecin de. Ben boğuldum böyle o dizinin o sahnelerini izlerken. Sürekli hasta
Yok.
gönderiyorlar üzerine, su yok.
Şimdi hani böyle şimdi bir patriot havası var şeyde Vlad'da.
Evet.
Şimdi böyle adamda böyle bir vatanseverlik falan işte zaten orada sempati topluyor yani o karakter. Ya öbür taraftan Fatih Sultan Mehmet silik yani dikkat ederseniz. Tamam böyle o eleman Türk mü o Fatih oynayan?
Tabii, Türk.
Şimdi o mesela çok böyle silik yani iyi oynamış yani onu söyleyelim de. Ama böyle çok böyle silik böyle belirsiz bir ya sen İstanbul'u fethetmişsin birader yani sen imparatorsun en nihayetinde. Ama tabii orada vatanını savunmaya çalışan bir Vlad falan bir yandan işte sapık ruhlu bir tip yani işte işkenceler, kazıklar, mazıklar falan. Enteresan bir şey olmuş. Tam böyle gerçekten romantik bir karakter yaratılmış yani Vlad üzerinden. Yani neyse konu Orkun sen niye bize soru soruyorsun birader? Sen anlat, sen devam et bakalım. Sen konuşuyordun. Siz
Ya
ne
belki
düşünüyorsunuz deme abi. Devam et.
şey olabilir. Yani bu dizinin Türkiye'de özellikle hitap ettiği kitle ve getirdiği ses artık kendi kendini döndürebilecek olduğundan ikinci sezon için ekstra bir şeye gerek kalmamış olabilir. Yani belki Fatih Sultan Mehmet'in bu anlamda biraz daha geri plana çekilip işte dizinin Türkiye dışındaki ayağını genişletmek için belki daha baskın bir rol tanımış olabilir yani Vlad'a. Ama zaten bu tek başına kendisi de tarih içerisindeki çok böyle şey gerçekten yani filminin dizisinin neyse popüler kültüre mal edilebilecek kadar iyi bir hikaye bu. Yani imparatorun şeyisiniz işte kardeş gibi bir taraftan biliyorsunuz ama çelişkili bir şekilde her an öldürülebilirsiniz. Babanızın şeyine bağlı, sadakatine bağlı durumunuz falan. İşte Enderun'da yetişiyorsunuz bir taraftan ve tarih sizi karşı karşıya getiriyor sonra. Bu yani iyi bir hikaye nereden baksanız. Ve yani şimdi bu vatanseverlikle ilgili konu da belki biraz şeyin kurbanı demeyeyim de ürünü olabilir. Yani modern milliyetçi söylemin. Çünkü Vlad dediğimiz adam aynı zamanda milliyetçiliğe eklemlenebilen bir figür doğrudan. İşte bir Roman milliyetçiliğini mesela yani. Onun önemli figürlerinden bir tanesi baktığın zaman. Dracula kitabına bakıyorsunuz. Mesela işte Bram Stoker çıkardığı zaman benim bununla ilgili bir çalışmam var hatta. Buradan da reklamını yapmış olayım bari. Bu vermeyeyim hadi ismini ya.
Ver hocam ya. Ben okup öğrenci arkadaşlarımız var bizi dinleyen. Onlar okumak isteyeceklerdir.
Öyle mi? Ya bu aslında
Tabii.
şeyde bir Armağan kitabın içerisinde de Şarkiyatçılıkta Sembolik Öteki diye bir kitap bölümü. Profesör Doktor Melek Çolak Armağan'ında. İşte Vlad Drakula ile ilgili yani genel olarak anlatıyor.
Armağansa ona ulaşamaz kimse o zaman. İsteyenler sana özel olarak mail atarlar. Sen
Yazabilirler.
onlara gönderirsin. Öyle olur.
Gönder. Olur.
Biz bu şekilde ne kadar kişinin dinleyip bilgi duyduğunu da en azından görmüş oluruz. Sesimiz yankı yapıyor mu bakalım.
Satılır. Satılıyordur herhalde bilmiyorum. Şimdi bu şeye baktığınız zaman da yani mesela Bram Stoker işte şeyde de diyor, dizde de diyor ya İrlandalı bir adam diyor. İsmini de vermiyor. İrlandalı bir yazar diyor bunu kitaplaştırana kadar falan filan diye böyle bir şey de geçiyor. İşte o Bram Stoker yani o İrlandalı bir adam dediği kişi. 19. yüzyılda falan bu hikayenin yani bu Drakula'nın ünü Gladstone'u falan geçiyor yani. Böyle Amerikan başkanına işte İngiltere başbakanlığı falan filan geçiyor. Yani böyle bir üne şey yapıyor. Kavuşuyor. Bütün bu yazdıkları, çizdikleri falan yani neyse işte. Yani dolayısıyla denecek şey çok aslında. Böyle baktığınız zaman. Yani çok şey sadece kendi tarihiyle sınırlı kalmış bir hikaye değil. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Daha sonradan günümüze kadar ulaşıyor işte. Ne konuşmuştuk? Sıcak kafayı kendi aramızda konuşuyorduk ya orada şey demiştim yani. En son bir bilim kurgu bana özgün gelen bir bilim kurgu işte cyborg vampirler falan demiştim. Hatırlayacak olursanız. Bak orada bile yani biz bugün bile bunu konuşuyoruz. Cyborg vampir ne demek ya? Yani 15. yüzyılla işte 21. yüzyılın ya da işte daha fütüristik bir şey karışımı yani öyle düşünün.
Kesinlikle. Ben oyuncu işlerine de girmek istiyorum açıkçası. Çünkü biz hikayeyi çok kendimiz kaptırıyoruz. Ders anlatır gibi oluyoruz bir yerden sonra. Şimdi Cem Yiğit Uzunoğlu, Tuğba Büyüksün ve Alp Ilıkman başrollerinde var ve hepsi de İngilizce konuşuyor. Bu rahatsız etti mi sizi?
Etmedi.
Ya
Ya
ben...
İngilizceleri rahatsız etti mi dersen
Evet.
aksanları aksandır yani. Rahatsız edici bir aksan yok ama aksan var. Peki şu beklenmeli mi? Aksansız İngilizce konuşsun. Yo ne münasebet. Ben işte o yüzden baştan şey söyledim. Ya şu an belki biraz garip geliyor falan ama yani böyle aksanlı İngilizce konuşmak sanki beklenebilir mi ya bilmiyorum. Ayıp bir
Yo,
şey mi onu
aksan, ben
bekliyorum yani.
şunu demeye çalışıyorum. Aksansız İngilizce beklenmesin de ben bu içeriğin en azından yani Osmanlı toprağında, Osmanlı sarayında geçen kısımların falan Türkçe olmasını beklerdim yani.
Ha, bu olabilir. Bunu ben de tercih ederim. Mesela daha önce de konuşmuştuk bunu yani. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların İngilizce konuşmaması gerektiği gibi. Gibi o
Yani,
tarz olabilir.
çünkü bir garip geliyor. Osmanlı sarayında Osmanlı işte sultanıyla cariyesi arasındaki konuşma Yoşut Ranıvey falan olmamalı yani.
Aynen. Doğru.
Bunu kabul edemiyorum ben. Okey olmuyor
Hayır.
kulaklarım.
Şimdi Fatih'in hiç şey yapmaması lazım ya. Yani şöyle, hani örnek veriyorum, şunu niye yapmıyorlar ya da yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı onu da bilmiyorum da. Şimdi mesela Fatih sarayında vezirlerle şunlarla bunlarla Türkçe konuşsun. Yani nasıl mesela İngilizce Türkçe dublaj yapıyorlarsa mesela, Türkçe de İngilizce dublaj yapsınlar.
Evet, yani ya bir de
Ya
artık
bu acaba hani neden tercih etmiyorlar? Çok masraflı falan mıdır
ya
acaba?
çok global, Orkun Hocam dediği bir nokta var, çok doğruydu az önce. Aslında Türkiye'deki bu ünü itibarı vesairesi, dizinin ilk sezondaki ünü itibarı kendisine yeterli oldu ve ikinci sezonda biraz daha global ilgiyi çekebilmek için Vlad seçildi. Seçilmiş olabilir gibi bir şey söyledi. Aslında çok
Ya şimdi
doğru çünkü
ama bir yandan da okun dediği, hani nereden baksan iyi bir hikaye yani. Onda sıkıntı yok zaten de.
tabii.
Fakat şey, yani ilk şeyde, sezonda bu diziyi çok iyi falan denilmesini sağlayan bir takım özellikler biraz oralardan taviz verilmiş yani. Teknik özelliklerden. Yoksa onun dışında zaten dediğinizde bir sıkıntı yok.
Ama bu bir ürün ya. Yani bir ürün bu. Büyük ihtimalle bunun yani pazarlamayla ilgili getirileri ve götürüleri hesaplanmıştır yani. Ellerinde sonuçta veriler var bunların.
Tabii.
Yani hangi dilde işte ne kadar hit alıyor, ne yapıyor, ne ediyor falan hepsini biliyorlardır yani. Bunların o yüzden şeydir neticede. Sadece iş olarak bakmak gerekiyor. Yani
Peki
çünkü
ben bir şey diyeceğim. Siz bununla ilgili hani kim ne demiş falan bakma imkanınız oldu mu?
ben baktım. Globalde yine çok ses getirmiş, yankı uyandırmış. İşte Reddit'te başlığı falan açılmıştı. Normalde açılmıyor genelde Türk kontentlerinin. Ve çok garip bir şekilde Romanya'dan çok büyük bir ilgi var. Doğal olarak tabii ki. Tabii onların bir halk kahramanı birazcık. Ve yorumlar genelde %90'ı falan şahsına çok iyi. Teknik açılardan çok beğenilmiş dizi. Aslında bu işlerde artık Hollywood çıtayı aşağı çıkardığı için bizim bu green screen'ler, işte efektler vesaire ilgimizi çekmiyor çok fazla. Ama bu dizinin genelde beğeniliyor çünkü şeyi çok güzel yansıtıyorlar. Osmanlı dokusunu çok iyi yansıtıyorlar. Sarayda çekiyorlar gerçekten vesaire. O konudan çok başarılı bulunmuş. Ben çok fazla kötü yorumla karşılaşmadım. Dediğiniz gibi.
Peki bunu yapanlar kim? Yani ben biraz cahil gibi gözükeceğim şu anda ama
Estağfurullah hocam.
bu Emre Şahin kim, daha önce neler yapmış? Onunla ilgili bilgimiz var mı acaba? Yani bizim
Hocam
şu ekibin.
çok az içerikte yer alan insanlar bunlar. Tamamen bu işe odaklanmışlar. Ve dediğim gibi yazar kadrosu tamamen yabancı aslında. Benjamin Kramer falan var işte. Liz Lake var, Kenny McPherson var. Bunları okuyorum ben, şimdi hatırlayamadım tabii ki de. Böyle şey, hiç dokumentary tarzında içerik yapmamış insanlar bu arada.
Yapmış ya şeyde History Channel'da falan
Yok şey
şey var.
derim ya, şu Liz mesela, Liz Lake hocam. Liz Lake'in bu yazar kadrosunun en 15 bölümünde falan yer almış diyor.
Yani senler
İşte
şimdi
mesela
evet
daha önceki işlerine
burada
bakıyorum. Footballer Wives, Rock Rivals, işte nasıl derler, reality şovlarda falan yer almış birisi mesela bu Liz Lake.
Yani Orkun şey dedi yani, yumuşak güç falan kavramına işaret etti bir stratejik bir şey olarak. Aslında doğru, yani doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela bu özellikle işte bizim diğer o dizilerimizin Orta Doğu'da falan, Afrika'da ya da Hindistan'da gördüğü ilgi üzerinden oralarda oluşan bir Türk şeyi var, imajı var, Türk tanımı var yani ilginç bir şekilde. Bizim kendimizle alakalı hiç düşünmediğimiz ya da uygun görmediğimiz bir takım tasavvurlar oluştu o diziler üzerinden bizlerle alakalı. Şimdi bu tarz dizilerin de, özellikle bu tarz dizilerin de bir şekilde bu türden bir tasavvur oluşmasına katkı sağlayacağına ben de açıkçası kaniyim. Onun için sordum. Yani Emre Şahin hani ne türden bir perspektiften hareketle bu salt hani bir ticari bir iş mi olarak yapılıyor, yoksa daha böyle başka bir anlamı var mı bunun? Sanatsal olabilir ya da tarihe bakışla ilgili olabilir falan, Türkiye'ye ilişkin çerçeveyle ilgili olabilir. Bilmiyorum yani, işte muhafazakar mıdır, değil midir, milliyetçi midir bu adam vesaire. Biraz daha hani bunu anlamak için
Hocam Amerika'da
sordum.
yaşıyor benim bildiğim kadarıyla.
Amerika'da yaşıyor. O zaten eğitimi de Amerika'da.
Tabii
Şeyde
tabii.
Boston'da ve Los Angeles'ta, Boston'da okuyor. Televizyon film bölümünü okuyor. Daha sonra Los Angeles'ta şeye başlıyor. belgesel editlemeye, işte reality televizyon şovlarına falan başlıyor ama böyle.
Yani şimdi zaten biraz hani böyle hatırlıyor musunuz Malazgirt'i falan konuştuğumuzda o Malazgirt'i çeken tayfada böyle kuru bir şey vardı yani. Kuru bir milliyetçilik tırnak içinde söylüyorum
Tabii
yani.
tabii.
Bu doğru bir ifade de değildi. O kadar böyle kötü yapmıştı ki şeyi, filmi. Kötü yapanlardan birisi de oydu yani. Aşırı abartı ve aşırı abartının yanında işte düşüncesizlik, kalitesizlik falan vesaire. Şimdi bu dizide çok ciddi bir teknik başarı var yani. Bu çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani bu teknik başarı, örnek veriyorum, belli ölçüde bir tarih perspektifiyle, yani zorlayalım biraz, ideolojik falan da diyebiliriz gerekirse, belli bir tarih perspektifiyle birleşebilmiş olsaydı ki çok birleşmiş değil, onu da söylemek lazım. Enteresan bir sonuç ortaya çıkabilirdi yani. Bunu ben görmek istiyorum, biliyor musunuz? Yani şimdi Türkiye'de özellikle Türkiye merkezli bir bakış açısına sahip birinin bu kalitede bir şeyler üretip işte atıyorum dünyaya bir şey söylemesi durumunda acaba ne olur? Nasıl bir reaksiyon oluşur falan. Açıkçası ben bunu çok merak ediyorum yani. Biraz da ondan sordum yani
Peki ben bir şey sormak istiyorum. Eğer
bunu.
şey yapmıyorsam,
Buyurun hocam.
görmüyorsam. Şimdi bu Netflix'te biliyorsunuz bazı tartışmalar oluyor ya işte Zenci Elf mi olur kardeşim falan gibi biliyorsunuz.
Evet.
Doğru yani bu arada Zenci Elf mi olur kardeşim
Tabii biraz
yani.
Netflix'ten bağımsız o da şeyin Prime'ın içeriğine çok yüklendiler o konuda. Amazon yine
Pardon pardon evet evet doğru ama yani özür dilerim.
genel konu
A
ama.
ama bunun başlatıcısı Netflix'ti.
Tabii
Yani
her
öyle
şeye bir
diyebilir
siyahi
miyiz?
atarak.
Gibi mesela değil mi? Bu SJV muhabbeti her
Evet.
programımızda dönen. Ben şey sormak istiyorum mesela. Burada da mesela Fatih Sultan Mehmet'in sarışın seçilmiş olması böyle bir şey mi? Mesela Zenci Elf ve sarışın Türk İmparatoru mesela. Böyle bir şey mi mesela? Eşitlikle mi ilgili yani bu?
Yalnız sultanımızın çocukluğu sarışın değil. Ona dikkatinizi çekeyim. Büyüdükçe açılmış.
Olabilir.
Normalde Türklerde şeydir hani benim çocukluğum öyledir. Kardeşim falan da öyledir. Böyle açık kumraldır böyle. Hatta kardeşim epeyce de sarışındır. O sarışınlık bizde hani çocukken bir sarışınlık, açık kumrallık vardır. O giderek böyle kararır falan. Fatih Sultan Mehmet de biraz tam tersi olmuş yani. Çocukken daha böyle esmer denebilecek ya da kumral denebilecek bir bireyken zamanla sarışın hale gelmiş. Sormak lazım bu soruyu.
Ya
Bilmiyorum yani.
seçim çok ilginç geliyor bana ya. Yani gerçekten yani castinginde çok hata var gibi geliyor. Ama yani dizi o kadar başarılı ki yani eleştirecek yer arıyormuş gibi olmayalım diye konuşuyorum ben.
Oraya gelemiyorsun ki Kamil.
Gelemiyorsun evet.
Yani met etmekten.
Çünkü gerçekten başarılı. Ben şunu söylüyorum bakın. Şimdi o geleceğim o Fatih Sultan Mehmet castingine. Çok minimal bir konuyu o kadar güzel anlatmışlar. Tam olarak hikaye anlatıcılığı budur yani. Amerikanlar çok sever bu işleri. Küçücük bir olay. Birinci Dünya Savaşı'na böyle burnunu sokmuş çıkarmış bir Amerika. Ama 7.000 tane film böyle kahramanlık hikayeleri olan çok severler bu işleri. Minimal olayı abartmayı.
Bir de bak şimdi özellikle o hani Transilvanya orman meşhurdur ya bu Transilvanya ormanları falan işte karanlıktır, pusludur, kasvetlidir, sislidir falan. O kadar güzel verilmiş ki bu. Yani
İnanılmaz.
bakıyorsun gerçekten çok iyi yani. Savaş sahneleri falan. Şimdi ben bu diziyi izlerken aklımın bir köşesiyle de Malazgirt'le bunu karşılaştırıyordum o izlediğimiz mahallede. Ya oradaki yani savaş sahnesiyle buradaki ne demek ya karşılaştırmak falan bile imkansız yani. O kadar başarılı, o kadar gerçekçi falan olmuş ki. Bu olunca bu sefer hani şey demiyorsun ya kardeşim imparatorun çadırına sen nasıl geldin birader? Yani
Tabii.
hani bunu demiyorsun ya. O da anormal bir şey yani. Sen nasıl oraya geliyorsun yani?
Ya çok
Anladım.
öyle tartışacağımız çok konu var. Ama işte o içerik dediğiniz gibi ortalamada o kadar başarılı ki tam bir Amerikan işi dediğim gibi yani onu anlatmaya çalışıyorum. Küçük bir olay, bir Eflak Seferi. Bizim kaynaklarımızda Fatih Sultan ve Eflak Seferi diye geçtiği bir konuyu 6 bölüm 9 saat böyle başında izletti ve hiç ondan sonra castingine laf edemedim yani. Fatih Sultan Mehmet gerçekten bu beyefendi olmamış. Ben yadırgadım başından itibaren görüntü olarak. Şey böyle daha çok Avrupalı bir bilgin, uzman gibi. Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki bir uzman gibi gördüm kendisini.
Karışın
Ha.
olduğu için.
Fatih fena değil aslında da. Agresifliği falan benim hoşuma gitti. Ben şeyi beğenmedim. Bu Paşa ile olan münasebeti falan çok böyle şey yani yüzeysel geldi bana.
Ya
Hani
vali mi?
Çandarlı ile.
Ha, ilk sezonda mı?
İkinci sezonda da öyle. Hani Çandarlı'ya böyle sürekli çakı halinde, sürekli kurulma halinde.
Çandar yoktu ki de zaten ya, değil mi?
Pardon, ilk
Tabii.
sezonda. Pardon, ha ilk sezonda. Böyle sürekli adama bir kuruluyor falan, bir de tersliyor falan, bir kötü bakıyor falan. Hani çocukluktan bir öfkelenmiş içinde kim var falan. Hani çok böyle biraz bu mesela hem Vlad'da da aynı şekilde, hem birinci sezonda işte Çandarlı ile olan Sultan'ın ilişkisinde de aynı şekilde şey bir bakış da var. Yani onu da dikkatinizi çekelim. Yani. Freudian bir bakış da var. Hani o
Ama
çocukluk.
Çandarlı'yla yaşadığı hikaye zaten öyle, biraz öyle değil mi biraz? Yani
Ya
o
öyle de şimdi ama eminim ki Fatih Sultan Mehmet Çandarlı'ya o tarz bir öfke ve kin duymamıştır yani. Şey bizim geleneğimizde biraz şu var dostlar. Yani eti senin kemiği benim muhabbeti vardır yani. Hoca, öğretmen, büyük
yok.
falan arasında.
Nefretten değil de o biraz geçmişin mirası gibi gördü ya bunu
Ya
Mehmet.
şimdi Mehmet işte atıyorum mesela özellikle hani Çandarlı'ya öfkesini mesela ben İstanbul kuşatması sırasındaki olumsuz tutumuna bağlayabiliriz. Ben buna bir şey demem. Ama kalkıp şöyle bir algı doğru değil. Yani bir yandan Çandarlı istiyor ki Fatih Sultan Fatih başarılı olamasın, fethedemesin
Evet,
falan istiyor
tabii.
sanki öyle bir hava var. Bir yandan da öbürü bunu fark ediyor ve onun inadına işte bir şekilde başarılı olacağım ki onu indireyim, öldürteyim falan. Hani bu imaj falan çok şey değil. Hani burada biraz psikolojizm var. Yani bu bana göre çok fazla şey değil yani. Bu çünkü Çandarlı dediğin adam basit bir adam değil ki birader yani.
Ya biraz onu şey gibi gördü hocam. Bu İbn Haldun'un merkezileşme politikalarındaki teorileri vardı ya, işte o aşirete dayanan devlet yapısından çıkıp merkezileştikçe devletin devlet olduğu, aslında imparatorluk olduğu teorisi. O Çandarlı o aşiret yapısının aslında bir devamı olarak ben hep öyle algıladım kafamda yıllarca. Çandarlı ile ilişkisi nefret veya sevgi ilişkisi değil. O artık merkezileşmiş bir devletin imparatoru ve Çandarlı gibi yöneticiler de aşiret soylu bir yönetim kadrosu. Onun bu merkezi kadroda işi yok.
Ya
Aşiretleri uzaklaştıralım biraz.
onda zaten sıkıntı yok. Yani
Benim
teorik çerçeveye baktığın zaman o merkezileşme sürecinin doğal sonuçlarından bir tanesi bu. Ama işlenme biçimi biraz problemli.
tabii.
Zanos Paşa mesela çok basit yani. Çok saçma olmuş.
Şey de
Bir
öyleydi.
de şu olabilirdi dostlar. Yani onu siz düşündünüz mü bilmiyorum. Şimdi karşımızda 6 tane falan dil bilen, işte Homeros'u falan okumuş bir adam var. Fatih Sultan böyle bir adam. Hani o entelektüel yönü biraz böyle öne çıkarılabilirdi sanki. Yani bir dünya imparatorluğu falan fikri tamam var kafasında ama bu neye dayanıyor, neye istinad ediyor? Hani bunu ne bileyim belki böyle birkaç sahne olabilirdi. Antik Yunan üzerine bir tartışmanın döndüğü bir sahne
Evet,
olabilirdi.
evet.
Onun dışında mesela Fatih'in yanında hocası olması lazım da şey neydi onun adı?
Zanos başım.
Hocası
Akşamsın.
hocası.
Ha, pardon. Akşamsın.
Akşemseddin var.
Akşamsın.
Onun dışında bir tane daha vardı. Neydi ya? Meşhur şimdi adını unuttum. Hani çok önemli alimler var yani o dönemde. Fatih dönemi altın çağı çünkü.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla Molla Gürani mi? Molla
Olabilir.
ya da Molla Fenari de olabilir. İkisinden bir tam şimdi hatırlayamıyorum. Şimdi mesela bu tarz figürasyonları yok yani enteresan bir şekilde.
Yok yok.
Ya da benim gözümden kaçmış
Ya yok yok.
olamaz.
Hayır, gözünüzden kaçma değil hocam. Çünkü hikayeye spesifik ve tamamen konuya odaklanıp anlatıp geçmişler. O yüzden bu.
Ama sen şimdi bak özellikle mesela birinci sezonda örnek veriyorum. Gemilerin karadan yürütülmesi hadisesini ki bu efsanevi bir hikaye önemli ölçüde. Yani bu dolayısıyla hani belli ölçüde kendi hikayene yarayan efsanevi şeyleri kullanıyorsun. Ama onun dışında mesela Akşemseddin'in işte Fatih şeyle mesela Eyüp Sultan'ın lafı hiç geçmiyor.
Evet.
Şemsettin o tarihlerde ölü ya. Yani Güranidir o yüzden.
Şey ya eski İstanbul fethi falan meseleleri. O daha önce
Fetih'te
toplu
vardı.
konuşuyoruz şu anda. Toplu konuşuyoruz. Şimdi mesela Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin o mesela Osmanlı kroniklerini falan okuduğun zaman yoğun bir biçimde atıf olu var yani. İşte mezarını bulduğu meselesi, Akşemseddin'in falan filan vesaire, buna benzer şeyler. Şimdi bunlara dönük hiçbir gönderme yok. Yani karşımızda, konuştukça açılıyoruz ya. Karşımızda seküler bir Fatih var. Yani
Wow.
tek bir sahnede bir namaz kılıyor. Tamam mı? Tek bir sahnede bir çok şey, kısa bir şey var böyle. Onun dışında böyle hani Allahu Ekber falan birkaç yerde söyleniyor ama onlar da böyle çok şeysel ve
Teatral.
gaz verme şeyi olarak gibi
Hocam
gözükmüş.
Amerikalı bunlar ya. Bunlar
Şu anda bak, şu anda bunun üstüne düşünüyorum ben. Ha. Bu daha önce hiç aklıma gelmemişti işin esası. Ama evet, yani bak, Akşemseddin yok, Ebayü Belensari yok, Molla Fenarisi yok falan, böyle özellikle dini falan figürasyonlar çok düşük. Mesela Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra o Ayasofya'ya gelişi falan olağanüstü bir hikayedir normalde. Ama mesela yok bunlar. Bak şimdi. Vay, kötü niyetliler. Vay, tarihimizi
ya
tahrip etmişler bunlar.
ben de öyle görmüyorum. Tabii doğru bunların eksiklikleri. En azından bir mitolojik, bir manevi, bir ruhani bir şey verebilirdi kesinlikle. Biraz çok teknik olmuştu, motomot olmuş her kısmı. İşte bu şeyden de belli, hani o Mahmut Paşa'nın ismi. Mahmut Paşa'nın şiir sahnesi var. Bir tek şeyden çıkılan, o zondan çıkılan, yani o moddan çıkılan. Hadi bir şiir oku bakalım Mahmut Paşa. Hariç biz Vlad'la savaşacağım, Vlad'ı öldüreceğim. Hariç hiçbir şey görmedik. Doğru muyum? Doğruyum değil mi?
Evet, bak, Vlad'daki manevi motivasyon
Evet.
Fatih'in manevi motivasyonundan çok daha yüksek.
Kesinlikle.
Adamda işte vatan bilinci var, işte toprak var, bir şey var, yurt var, ıvır zıvır var. Şimdi Fatih'in oraya neye gittiği belli değil. Yani Vlad şey yapmış, çakı yapmış, vergiyi göndermemiş. Fatih de kızmış gitmiş ya. Hani
Ama
neyse, çok
zaten Fatih Sultan Mehmet, yani genel olarak Osmanlı padişahlarıyla kıyaslandığı zaman öyle daha dünyevi yanı, seküler dememek lazım, dünyevi yanı baskın olan bir tip. Ve dizi açısından konuşacak olursak ben mesela şeye katılmıyorum ya. Yani mesela şeye katılıyorum. Yani bu bilgin olduğu yön, yani bilgin yönü, bilgiye verdiği değer falan, bunlar mesela çok fazla gözümüze çarpmıyor ama mesela işin tırnak içerisindeki o seküler dünyevi boyutuyla ilgili kısım da aslında gözümüze sokulmuyor. Yani bu biraz ihmal edilmişlik bence. Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela o şeyde, sarayda mesela en derunda tahminimce işte saklanan kitaplar arasında mesela Vlad'la vakit geçiriyorlar bunlar. Değil mi? İşte birkaç sahnede, ama o sahnede mesela işte şey yapıyorlar yani. İşte Homeros'u falan alıp mesela oradan böyle bir bilgi çarpışması falan filan bir şey görmüyor. Fal bakıyorlar abi kitaptan yani. Son derece böyle işte mistisist bir hareket yani. Böyle yıldız falı falan bakıyor işte. Kitaptan fal bak, geleceği görmeye çalışıyorlar falan. Mesela bu hiç dünyevi bir şey değil. Ellerindeki şey kitap, öyle bir şey ama.
onda sıkıntı yok zaten. Zaten bak, orada özellikle tırnak içinde söylüyorum bunu. Ben gene şeytanın avukatlığını yapmak pahasına. Şimdi İslami çerçeve içerisinden kurulabilecek bir manevi hava yok. Şimdi mesela hatırlıyorsunuz şey sahnesi. Ayasofya'nın üzerinden bir duman muman bir şey çıkıyor falan. Şeyde ilk şeyde Fetih bölümünde.
Evet.
Tanrı işte bunları, Tanrı kafirleri terk etti diyor. Bir taraftan Tanrı bizi terk etti. Niye terk etti falan. Hani buradaki mesela o İsevi motifine bir bak mesela. Bu güçlü bir motif. Yani bu çok, yani herhangi bir tarihsel bir zemine de oturtamayacağım bir motif. Ama mesela Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya giriş ve orayı camiye dönüştürme, mesela o sahneler mesela hiç atıf yok. Sıfır. Halbuki çok önemli bir şey. Ayasofya çünkü çok simgesel bir anlamı var yani. Fetih ile irtibatlı. Ki bunun siyasal içerimleri dinsel içerimlerinden çok daha yüksek. Yani tabii
Edilmek
ki Fatih
istemiyorum.
Sultan Mehmet, şimdi Fatih Sultan Mehmet'e ben sofu falan da demiyorum zaten. Ama mesela onun mesela Ayasofya'daki tutumu, orada işte cuma namazının kılınması, hatta işte cuma gününe kadar bekleniyor bir şeyler için falan, sonra işte cuma orada özellikle kılınıyor falan. Şimdi mesela o sahnelere dönük çatıf yok.
Evet. Ya mesela şeye ayrılan konu çok uzun. Yani radyoya ayrılan zaman çok uzun. Bu geçmişiyle bağlantı kurmak için Vlad'ın kardeşiyle ilgili. Ben sürekli flashback izledik ya. O çoğu flashback'te ben hani mutfakta bir işim varsa o flashback'lerde kalktım. Hadi bakalım şimdi Radu'nun, Vlad'ın ve Mehmet'in çocukken deniz kenarında koşturduğu videoları izleyelim.
Radu çok yakışıklı bir adammış tarihi
çok,
kayıtlarda.
Çok evet.
Zaten yakışıklı Radu ama dizide yakışıklı mı? Yani sen daha yakışıklısın bence.
Estağfurullah hocam, sizin yakışıklısınız.
Yakışıklı Kamil diyebilir miyiz?
Ya Radu'ya çok zaman ayrıldı. Bu yine o şey Amerikan hikaye anlatıcılığını çok seziyoruz. Ben şimdi ekibe bakıyorum. Kameramanı, ışıkçısı, makyajcısı, kostümcüsü, casting ekibi, casting yapan ekip falan. Hepsi Türk. Yani çoğunluğu Türk. Ve hepsinin biyografisinde was born New York, was born Boston. Yani bunlar Amerika'daki Türkler birleşmiş, dizi yapmış gibi birazcık. Ve o tınıyı çok alıyoruz işte. Radu hain mi? Dönecek mi? Kime de? Bunlar tam böyle Amerikan anlatımları. Çok belli o tadı şeyden. Biz bir Amerikan dizisi izledik yani aslında.
Doğru söylüyorsun. Aynen.
Yani bu hikayedeki Radu alanı çok yoğun. Ve bir de size son olarak şeyi sorayım ben. Bir üçüncü sezon çekilecek ve size danışılıyor. Orkun Hocam, Mustafa Hocam. Üçüncü sezonu hangi konu hakkında çekelim? Yine bu ekip.
Çünkü tipten başka dostu yok birader. Ben burada onu anladım falan diyormuşum. Şimdi bizim gönlümüzde yatanı mı söyleyeceğiz yoksa bu tayfa bunu çeker mi diyeceğiz?
Yok hayır şöyle. Oyuncularımız yine bunlar. Belli ki bunlar Osmanlı hikayesi anlatmaya devam edecekler. Fatih Sultan Mehmet dönemindeyiz yine. Bir sonraki adımımızda hangi hikayeyi anlatalım? Kastı değiştirmiyoruz biz.
Fatih Sultan Mehmet mi olmak zorunda?
Ya böyle gidecek muhtemelen bu. Çünkü ekibi kurmuşlar.
Ben söyleyeyim neyi anlatsınlar? Trabzon'u anlatsınlar.
Ha değil mi?
Trabzon'un fethi de güzel hikaye çünkü.
Çok güzel hikaye evet.
Yani şey falan da olabilir. Bu kimin üstü? Şah İsmail'le mi savaşıyor bu? Yok. Bir şey falan seferi yok. Gerçi değil.
Yok ya.
Yavuz Sultan Selim'in var.
Geriye gitmesi gerekir o zaman. Kronolojik olarak geriye gidebiliyor muyuz?
Gidebiliriz.
Çünkü 1400... Eflak seferi daha sonra yani. Trabzon'da.
Kaç? 1461 değil mi Trabzon?
Evet.
Eflak seferi daha sonra. Ha.
İşte Otluk Beli falan var. Onlara nasıl söylüyoruz?
Mesela Otluk Beli falan ama hani şey Trabzon şey olur yani. Ne derler? İlgi çekici olabilir. Etkileyici olabilir.
Ya şimdi o kadar fazla konu var ki aslında böyle küçücük bir tarihsel veriden bunu çıkartabiliyorlarsa.
Tabii şimdi aynen şimdi şey bile olabilir ya yani İstanbul'dan çıkıyor Roma'ya gittiği tahmin ediliyor seferde çıkıyor hani Gebze'de ölüyor falan. Evet, o bile evet. Olur yani 2-3 günlük hikaye yaparlar bunları 6-7
günlük. Şey var İtalya seferi var Otranto. Gedik Ahmet'ti değil mi onun ismi? Tamam, Gedik Ahmet Paşa Otranto'ya çıkışı var.
Tabii. Tamam işte oradan alacak. Fatih de İstanbul'dan çıkacak falan. 2-3 tane rüya müya koyarlar. Bak rüya falan koyuyorlar zaten.
Bak benim de gönlümden geçen Otranto seferi olabilir.
Sultanımız tırstı şeyden Vlad'dan ya.
Ama mesela dedin ya şimdi Kamil. Şimdi bak düşünüyorum ne var? İşte İstanbul'un fethi var. Sonra düşünüyorum hikaye değeri olan ne var? İşte hani Vlad Tepeş'le olan kapışması var falan hikaye. Ama bak bizim mesela böyle küçük olaylardan mesela büyük şeyler çıkıyorsa ben sadece deneysel olması açısından mesela Karaman'ın fethini görmek isterim.
Akkoyun ya.
Mesela Karaman nasıl alınacak? Yani mesela keşke Burdur olsaydı. Bak Burdur'un fethini mesela çok merak. Abi Burdur yoksa Karaman olur. Karaman o dönemde büyük biliyorsun. Evet. Mesela Karaman'ın fethini izleyip Karamanlıların buna ne... fikir beyan edildiğini çok görmek isterim
ben
yani.
Ben bunu kaldıramam ya. New York'ta yazılmış işte Boston'da çekilmiş bir Ottoman belgeselinde Karaman'ın fethini görmeyi kaldıramam gibi hissediyorum.
Abi güzel olabilir bak. Karaman nasıl bu hale geldi yani? Bu halden bu günlere geldi diye öyle söyleyeyim yani. Biliyorsun büyük bir merkez Karaman.
Şu an mı?
O zaman.
Anladım. Şu anda mı büyük merkez?
Ya hayaller Otranto gerçekten Karaman olsun.
Yani şey falan da olur ha. Cem Sultan falanla bir şekilde irtibatlanır. Olur yani. Bu tayfa bence bunu yapar.
Hocam ya Karaman konuşuyorduk hocam.
Yok, Karaman çok güzel. Karaman'da hiçbir sıkıntı yok. Bak ben size şunu da söyleyeyim. Ben babasını çok sevdim ya sultanımızın.
Ha ikinci Murat'ı değil mi?
İkinci Murat çok yakışmış yalnız.
Niye geldi bu arada?
Bilmiyorum.
Öyle bir... O güzel bir otorite katmış.
Ama öyle bir şey görmedim ben. Çok baktım ona ikinci Murat'ı.
İhtişamlı bir adam bir de falan. Ses tonu falan da çok iyi.
Vlad Tepe şeye benziyor ama mesela o portrelerindeki haline hafif
Vlad
andırıyor gibi değil mi? Saçları açık falan.
Tepeş'i bu arada çok iyi
Aga,
kastetmişler. Dur
Aga, Vlad Tepeş Romanyalı şey, Slash Metal grubu gibi. Yani
güzel.
Slash
Slash'e
Metal
benzer
grubu
gideriz.
solisti gibi yani. Öyle bir adamda karizma falan filan var.
Abi şeyin Vlad'ın tablolardaki o tasvir ediliş biçiminde böyle şey dudakları falan biraz komik ya. Benim kedimin dudağı da öyle ha. Garip garip bir
Burnu
çemçük böyle.
falan da, burnu falan da çok kötü ya. Çok tipsiz gözüküyor. Ve şeytana benziyor. Şey, hani böyle Yahudi falan portreleri olur ya, karikatürler böyle eski, onlara benziyor biraz.
Oo hocam o.
Keşke ama bu hikayede ilerleseler biraz da şey gitseler işte.
Portrelere benziyor dedik oğlum, bir şey demedik biz
Bir şey
Yahudilere, bir
verdim.
şey demiyoruz ya. Tövbe tövbe.
Artık Mustafa Hoca'nın her dediğine o hocam wow ne dedin
Oh,
ya öyle falan. Yani
Abdülkadir falan mevzuları da var ha. Mesela
hocam
Fatih'in kendisi biliyorsunuz şiir yazıyor.
biraz ilginç olur ya. Rise of Dulkadir. Tamam. Fall of
Foldur
Dulkadir. Ya ya Fall'dur ya Dulkadir'dir. İkisinden biridir o.
muhtemelen.
Bence de Fall'dur.
Kendisi şiir miir falan, aslında çok güzel mevzular da var da işte. Ama işte Amerika'dan yapıyorlar yani bunlar.
Tabii. Ya bunu ben Mehmet Sayın Sütçü Hoca'ya anlattım. Efkarlandı. İşte İran konusunu anlatacaksın dedi. İşte şey mevzudan etnik konulara gireceksin. Herkesin aslında kalbinde şey var. Anlatacak o kadar çok mevzu var ki, o kadar çok içerik var. Ama bunu New York'ta yapınca tabii Mustafa Hocam dediği gibi.
Peki ben bir şey diyeceğim. Bu filmin, bu dizinin finansmanını falan kim veriyor
Netflix
diyor?
hocam. Tamamen Netflix. Bunlar Netflix parası zaten. Belli oluyor görsel efektlerden.
Acun.
Nerede görsel tanırım ben bunu. Netflix parası.
Acun'un verdiği parayı gibiden görüyoruz birader.
Hocam teşekkür,
Şeyde
teşekkür ederim. Ağzınıza
Kartal,
sağlık.
Kartal'da bir sokakta çekilmiş,
Tek
çekiliyor.
bir odada. Yeter.
Yalnız bu, buradan da hani bizi dinleyen o önemli arkadaşlara seslenelim buradan. Ya arkadaş, bir Malazgirt falan bir proje, bir şey yapın da Netflix'e sunun da işte. Ya
Hocam.
madem böyle imkanlar veriliyor, sunuluyor. Orada
Onlar
da Romanos'u falan biraz parlatırız. Sıkıntı yok. Parlatma işi bizde.
Globalin
Bir
ilgisini
uygulun,
çekmeyeceği
projeyi
işlere girmez
ayarlayın.
ya. Globalin ilgisini çekmeyeceği işlere girmez gibi geliyor.
Abi çekmez mi Global Romanos ya? Bizans, şey, Malazgirt falan çok iyi çeker de. İşte iyi bir proje hazırlamak lazım.
Bunu biz
Ya
değerlendirelim
bak
hocam.
şaka değil. Romanos'un o Malazgirt seferi var ya, olağanüstü bir hikaye ya. İstanbul'dan çıkıp falan Malazgirt'e geliş sürecin de böyle o kadar çok ilgi çekici şey oluyor ki. Böyle akıllara zarar ya. Bu
Hocam
çok iyi yani.
Batı dünyasının gözünde Bizans İmparatorluğu'nun hikayesi çöküşü. Yıkılışı yani. O yüzden onların zihninde sadece şey var. Bir Osmanlı Türk'ü geldi ve İstanbul'u ele geçip Bizans yok etti. Adam da bunu anlattı zaten hemen ilk.
Malazgirt'le ilgili söylenecek bir şey varsa onu zaten Mustafa Alican yeterince söylemiştir yani.
Ya biz söylüyoruz da bunu bir
Doydu
görselleştirelim. Bunu bir Netflix eseri haline getirelim.
Hocalarım
Neyse bu
teşekkür
sene,
ediyorum.
bu sene inşallah yazın Malazgirt'te çok böyle yeni bulgular falan elde ettiğimiz zaman, dünyayı heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak bulgular. Onlardan hareketle biz belki güzel bir proje hazırlarız. Durun bakalım.
Vesile olur inşallah. Hadi
Hadi
bakalım.
inşallah bakalım.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yeterince konudan saptığımıza göre kapatabiliriz diye düşünüyorum.
Ben teşekkür ederim. Ya bir şey konuşamayacağız falan diyordum. Gene epey şey konuştuk.
Tabii.
Konudan da çıktık. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Özlemişim valla. Uzatmayalım
Ben
arayı
de
bu
öyle.
kadar gençler.
Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümü hemen haftaya kaydedelim diyorum Orhun Hocam. Görüşürüz.
Görüşürüz. Güzel.
Görüşürüz.
Hoşçakalın.